Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabından yaptığımız yorumu sürdüreceğiz. Şimdi 25. bölüm 23. ayetten 26. bölümün sonuna kadar olan kesime bakacağız bu programımızda. 25. bölüm 23. ayette şöyle diyor: Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse, iftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar. Bizler kimseyi hiçbir şeyden ötürü azarlamamamız gereken bir tatlılık ve ışık zamanında yaşıyoruz. Ara sıra bazı gruplar ve bazı hareketler hakkında sert şeyler söylediğim için beni azarlayan bir kutsaldan bazen bir mektup alırım. Ben bunun yapmam gereken şey olduğuna inandığımı söylemek istiyorum. Kuzeyden esen rüzgar yağmur getirir. Kızgın bir yüz dedikoducuyu susturacaktır. Günümüzde sahte öğretilerde bulunan kişilerin icabına bakacaktır. Bence bu kişiler konusunda konuşulmalıdır ve konuşulması önemli olan zamanlarda konuşmayı sürdürmeye niyetliyim. Her zaman tatlılık ve ışık içinde olmak harika olur ama hayat yolunda yılanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yolumuzda tehlikeli çukurlar vardır. Sahte doktrinler, sahte öğretiler ve Tanrı sözü konusunda sahte öğretiler vardır dostum. Ve bunlar konusunda gerçeği söylemek istiyorum ama bunu sevgi ruhunda yapmayı umuyorum. Hiçbir bireyi kişisel olarak incitmek niyetinde değilim ama Tanrı'nın gerçeğini bildirmeye çalışıyorum. Bundan ödün veremem. Tanrı sözünde bunu destekleyen birçok ayet görüyorum ve bu da o ayetlerden biridir. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa dam köşesinde oturmak iyidir. 24. ayet. Bu da birkaç kez belirtilmiş bir noktadır. Birçok karısı olan Süleyman'ın bazılarıyla başı çok dertte olmalıydı. Belki de bunun için bunu sık sık dile getiriyordu. Savaş arabasına bindiğinde ona arabayı nasıl kullanması gerektiğini söyleyen karıları var mıydı diye merak etmişimdir. Yüksek ilahiyetteki bir profesör yıllar önce bize şu şiiri vermişti. Ben size bir kıtasını ve koro bölümünü vereceğim. Kalabalık bir geçitteydik. Kalabalıklar bir feryat ve bir tabanca sesinin geldiği olay yerine koştular. Arabanın içerisinde bir kadın ölü olarak yatıyordu. Yanında arabayı kullanan adam duruyordu ve dertli bir şekilde şöyle dedi: Ben bu kadının kocasıyım, uzun yıllardır evliyiz. Onu çok sevdim ve başından vurdum. Belki onu öldürmemeliydim. Adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Umarım bu şakacı şiir sizi rahatsız etmemiştir. Belki Süleyman'ın bu özdeyişi yazdığında arka koltuktan arabayı kullanan kişiye karşın birini düşünüyordu. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa dam köşesinde oturmak daha iyidir diyor Süleyman peygamber. Susamış kişi için soğuk su neyse uzak ülkeden gelen haber de öyledir. 25. ayet. Son zamanlarda ailenizden haber aldınız mı? Ya da eve annenize yazdınız mı? Bu önemlidir. Ama bu ayette ilk bakışta göze çarpandan daha fazlası vardır. Uzak bir ülkeden iyi haber gelmişti. Rab ise ben babadan çıkıp dünyaya geldim, şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum demişti. Bu kısa zaman içerisinde John Wesley'nin söylemiş olduğu gibi Tanrı sizin ve benim kurtuluşumuzu gerçekleştirdi ve bu bize uzak bir ülkeden gelen iyi haberdir. Bu arada sorayım, onu yani kurtarıcıyı, kurtarıcı Rab İsa Mesih'i kabul ettiniz mi dostum? İsa yaşam suyudur, susamış kişi için soğuk sudur. 26. ayet şöyle diyor: Kötünün önünde pes eden doğru kişi, suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir. Küçük bir çocukken ava giderdik ve yanımızda hiç su götürmezdik. Bir ırmak ya da kaynak kenarına giderdik. Bazen su berrak olurdu. O zamanlarda suyun kirliliği diye bir sorun yoktu ama ara sıra pislikten yeşillenmiş bir kaynak bulurduk. Bu da büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Bu gerçek için ayağa kalkmış olan doğru birinin sonunda kötülerin önünde eğilmesiyle yapılan bir kıyastır. Bu durum iş dünyasında çok görülür. Siyasette çok görülür. Dürüst insanlar bir konuma gelmek için kötülerin önünde eğilirler. Bu kilisede bile olur. Pak doktrini, sağlıklı öğretiyi, doğru olan şeyleri savunmuş olan biri ödün vermeye başlar. Bu günümüzün en büyük hüsranlarından biridir. Susuzken bir kaynağın kenarına varıp içini pislik dolu bulmak gibidir. Bu harika bir ayettir. 27. ayet şöyle diyor: fazla bal yemek iyi değildir, hep yüceltilmeyi beklemek de. Balın birazı iyidir ama çok fazla bal insanı hasta eder. Bir insanın özellikle de Tanrı'nın hizmetinde kendini ön plana çıkartmaya çalışması insanın midesini bulandırır. Bu durumu kilisede görüyoruz. Günümüzde bazı Hristiyanlarda normal olmayan bir yükselme hırsı görülmektedir. Bu tür şeyleri görmek insanın midesini bulandırmaktadır. Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış, sursuz kent gibidir. 28. ayet. Bu, duygularını kontrol altında tutamayan, öz denetimi olmayan birinden söz etmektedir. Ve öz denetimin ruhun bir meyvesi olduğunu biliyorsunuz. Bazen hislerimizi bildirmemiz gerekir dostum. Bazen bir şeyi savunmamız ve duygularımızla konuşmamız gerekir. Ama dostum, kendi ruhlarımızı denetleme gereksinimimizi, ihtiyacımızı yani kabul etmeliyiz. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 26. bölüme geldik. İlk bölüm akılsızdan söz eder. Kutsal kitap özellikle de Süleyman'ın Özdeyişleri akılsız hakkında çok şey söyler. Bu zihinsel özürlü birinden söz etmemektedir. Tanrı aklı noksan ya da akıl hastalığı olan birinden söz etmiyor. Hayır, Tanrı'nın sözünü ettiği kişi çok zeki olabilir. Hatta profesör bile olabilir. Davut, akılsız içinden Tanrı yok der demişti. Akılsız, zeki olduğu halde ateist olan birisidir. Bunu ben söylemiyorum, Tanrı'nın sözü diyor. Mezmur 14.1'de Davut peygamber bunu söyledi. Akılsız yüreğinde Tanrı yok der. İbranice'de akılsız için kullanılan sözcük delidir. Tanrı yok diyen adam delidir. Aile içi evliliklerden bazen çok zeki çocuklar doğabildiği gibi akılsız özürlü çocuklar da doğabilmektedir. Rab birisine akılsız derken değerli dostum söylemek istediği şey birinin zihinsel, fiziksel eksikliği değildir. Rab kendisini reddeden birinden söz etmektedir. Tanrı buna delilik der. Yani Tanrı kendisini reddeden, Tanrı'yı kabul etmeyen, onu inkar eden birisine delidir. Özdeyişler 26. bölüm 1. ayette yaz ortasında kar, hasatta yağmur uygun olmadığı gibi akılsıza da onur yakışmaz der. Akılsızın özelliklerinden biri onurunu kurban etmeye aldırmayışıdır. Aslında bir onuru da yoktur. Öteye beriye uçuşan serçe ve kırlangıç gibi hak edilmemiş lanette tutmaz. 2. ayet. Bazı şeylerin gerçekleşeceği hakkındaki kehanetler her zaman gerçekleşmezler. Bu arada günümüzde aramızda sözde peygamberler var. Bizlere sürekli olarak bundan sonraki birkaç yıl içerisinde neler olacağını söylemektedirler. Ya da ben şunu biliyorum, Tanrı bana şunu söyledi diye ortaya çıkarlar. Bunlardan bazıları gerçekleşebilir. Bu doğrudur ama bu bilgiler hiçbir zaman Tanrı'dan gelmiyor. Çünkü bu insanların söyledikleri çoğu zaman da doğru çıkmaz. Oysa Tanrı'nın peygamberi hiçbir zaman doğru olmayan bir şey söylemez. Evet, geleceğe bakıyoruz, ortama bakıyoruz. Bazı tahminlerde bulunabiliriz ve bunlar çıkabilir. Ama Tanrı'nın peygamberi hiçbir zaman doğru olmayan bir şey söylemez. 3. ayet, ata kırbaç, eşeğe gem, akılsızın sırtına da değnek gerek diyor. Bu çok iyi bir özdeyiştir değil mi? At ve eşek eğitilebilir. Eğitime yanıt vereceklerdir. bir akılsızın karşılık vereceği tek şey gerçek disiplindir. 4 ve 5. ayetlerde akılsıza ahmaklığına göre karşılık verme der. Yoksa sen de onun düzeyine inersin. Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver, yoksa kendini bilge sanır. Ben çocukken kasabamızın ateisti, kutsal kitaptaki tezatları göstermekten çok zevk alırdı. Kullandığı ayetlerden biri de buydu. Dostum, burada hiçbir tezat yoktur. Bu iki özdeyiş bizlere sadece bir akılsızın yaptıklarına karşılık olarak iki olası davranış biçimini gösterir. Birçok değişik türde insanlardan mektuplar alıyorum ve onlara yanıtlar veriyoruz. Ancak bazen de çok akılsızca, gerçekten çok akılsızca yazılan mektuplar alıyorum. Ama onlara yanıt vermiyorum. Çünkü böyleleri ahmakça, akılsızca tartışırlar ve bilgisiz oldukları halde inat ederler ve bilgisizliklerini kabul etmezler. Böyle birileriyle tartışırsanız ne olur? Onların düzeyine inersiniz ve sadece yapılan şey tartışmadan ileriye gitmez. Bu da bir işe yaramaz dostum. Bir atasözü vardır şöyle: kendini bir ahmağa açarsan kendinde ahmak olursun. Geçenlerde böyle bir şey yaşadım. Benim hakkımda tümden yanlış izlenimleri olan çok zeki bir adamdan bir mektup aldım. Onu düzeltmem ve ona gerçeği söylemem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden 5. ayete göre karşılık verdim. Mektubunu yanıtladım. Bundan sonra ondan başka bir mektup aldım ve hayatımda hiç bu kadar akılsızca bir mektup almamıştım. Ona baştan yazmış olduğumdan dolayı bana kendimi akılsız hissettirdi. İkinci mektubuna yanıt yazmaya niyetim yok. Bu kararım için 4. ayeti kullanıyorum. Neydi 4. ayet? Akılsıza ahmaklığına göre karşılık verme. Evet, 4. ayeti kullandım. Gördüğünüz gibi önümüze iki davranış biçimi konulmuştur ve yanıt vermemiz gerekip gerekmediğine kendimiz karar vermeliyiz. Akılsızın eliyle haber gönderen, kendi ayaklarını kesen biri gibi kendine zarar verir. 6. ayet. Bir mesajı yanlış bir kişiyle gönderirseniz bir yanlış yapmış olursunuz. Akılsızın ağzından özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir diyor 7. ayet. Bunu benzetmelerin yorumuna çekmek istiyorum. Kutsal kitaptaki benzetmelerin bazı profesörler tarafından yapılan yorumları beni akılsızın ağzında özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir demeye ayartıyor. Akılsızı onurlandırmak, taşı sapana bağlamak gibidir diyor Süleyman Peygamber 26. bölümün 8. ayetinde Özdeyişler kitabının. Akılsızı onurlandırmak sadece ona size karşı kullanacak silah vermektir. 9. ayet şöyle diyor: sarhoşun elindeki dikenli dal neyse akılsızın ağzından özdeyişte odur. Sarhoş bir adamın elindeki dikenli bir dal başkalarını olduğu kadar kendisini de yaralayacaktır. Aynı şey öğretmen konumunda olan bir akılsız için de geçerlidir. Kendisini ve kendisini dinleyecek insanları incitecektir. Oklarını gelişi güzel fırlatan okçu neyse yoldan geçen akılsızı ya da sarhoşu ücretle tutan da öyledir diyor 10. ayet. Nihai sonuçtan kesinlikle emin olabiliriz değerli dostum. Tanrı durumun icabına bakacak ve bütün bunlar hakkında gerekeni yapacaktır. Burada biraz korkutucu bir şey görüyoruz. Ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuğuna dönen köpek gibidir diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 26 ayet 11'de. Bunun kadar sert bir şey bilmiyorum değerli dostum. Bunu yeniden okuyayım. Ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuğuna dönen köpek gibidir. Bunu düşünmek bile iğrendirici ve tiksindiricidir değil mi? Petrus'un bizlere iki yüzlü kişi hakkında bildirdiği görüş de bunun aynısıdır. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuzda yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. 2. Petrus 2 ayet 22. kaybolan oğul, yani İncil'de kaybolan oğul domuz ağrındayken yanlış yerde olduğunu bildiğini ve evine döndüğünü hatırlayın. Eve döndüğünde yanında domuz ağrından bir domuzu getirdiğini düşünün. Küçük domuz babanın evini beğenirdi. Sonunda domuz ahırına giderdi. Sonunda kilisedeki bütün iki yüzlüler, değerli dostum, ortaya çıkarılacaklardır. Ve Tanrı'nın çocuklarıymış gibi yapan birçok kişi var. Bu kesindir. Bir adam bana kiliseye katılmamasının nedeninin kilisenin iki yüzlülerle dolu olması olduğunu söylemişti. Ona, bunu benden daha iyi bilen birisi olamaz. Ama bu kilisede olmamanız için bir neden değil. Bir iki yüzlünün arkasına saklanamazsınız. Orada olup gerçek olanı göstermeniz gerekir dedim. Kilisedeki iki yüzlülük hakkında daha önce de konuşmuştum ve bundan söz etmemden hoşlanmayan kişilerden bu konuda mektuplar alıyorum. Ama değerli dostum, kutsal kitap inanlı için güvenlik olduğunu söyler. Ayrıca inanlı numarası yapanlar için de güvensizlik vardır. Evet, Tanrı sözü inanlılar için güvenlik olduğunu söyler ama numara yapanlar, numaradan imanlı olanlar için de güvensizlik vardır. Bu özdeyiş iki yüzlülerden söz eder. 12. ayette bakınız ne diyor Süleyman peygamber? Kendini bilge gören birini tanıyor musun? Akılsız bile ondan daha umut vericidir. Akılsızdan daha kötü olan biri varsa o da egomanyak, yani kendisi hakkında çok yüksek düşüncelere sahip biridir. Odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner. Bu da 20. ayettir. Belirli gruplarda acılık tekrar ve tekrar yüzeye çıkmaktadır. Çünkü orada ateşe sürekli olarak odun atan belirli kişiler vardır. Yani dedikoducu ve kışkırtıcı kişiler. Ateşe kimse odun atmasa ateş söner, çekişme sona erer. Kör için kömür, ateş için odun neyse çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir. 21. ayet. Bir kiliseye gitmeye başlar başlamaz ya da kiliseye katılır katılmaz çekişmelere neden olan bazı insanlar vardır. Günümüzde bunları Rabbin işinde görüyoruz. Her zaman çekişmeler yaratır gibidirler. Bu kişiler böyle gözükmeye çalıştıkları halde hiçbir zaman Tanrı sözüyle gerçekten ilgilenmemektedirler. Dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın ta içine işler diyor Özdeyişler 26 ayet 22'de. Dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın ta içine işler. Bunun daha iyi bir çevresi şöyledir. Dedikoducunun sözleri güzel yiyecekler gibidir ve insanın karnının içerisine gider. Dostum, insanlar o seçkin dedikoduları duymak isterler. Bunları duymaktan hoşlanırlar ama bunları hazmetmek biraz zordur ve sonunda onları hasta edecektir. Gerçek Tanrı çocuğu çirkin olan şeyleri duymayı istemez. Şimdi burada önümüzde iki yüzlülük hakkında en uzun ve en sert parçalardan biri var ve bu Tanrı halkı arasındaki iki yüzlülükten söz ediyor. Okuyayım Özdeyişler 26, 23, 28. ayetler arasını. Okşayıcı dudaklarla kötü yürek sıralanmış toprak kaba benzer. Yüreği nefret dolu kişi sözleriyle niyetini gizlemeye çalışır ama içi hile doludur. Güzel sözlerine kanma çünkü yüreğinde yedi iğrenç şey vardır. Nefretini hileyle örtse bile kötülüğü toplumun önünde ortaya çıkar. Başkasının kuyusunu kazan içine kendi düşer. Taşı yuvarlayan altında kalır. Yalancı dil incittiği kişilerden nefret eder. Yaltaklanan ağızdan yıkım gelir. Değerli dostum, İsa Mesih'e imanı meslek edinip gerçekte Tanrı'nın çocukları olmayan insanlar vardır. Bunlara iki yüzlü diyoruz çünkü olmadıkları bir şeymiş gibi yapıyorlar. Bunlar sahtekardırlar. Ama sahte bir şeyin gerçek, değerli bir orijinali olması gerektiğinden bunun kilisenin içinde ya da dışındaki insanları rahatsız etmemesi gerekir. Bildiğim kadarıyla kimse kuruşların ya da fazla değeri olmayan kağıt paraların sahtesini yapmaz. daha yüksek değeri olan kağıt paraların sahtesini yapıyorlar. Sadece değerli olan şeylerin sahtesini yaparlar. Bu yüzden sahte Hristiyanlar görmek bizi şaşırtmamalıdır. Bu özdeyişler salkımı ikiyüzlüyü tanımlar ve ona karşı uyarıda bulunur. Bu ikiyüzlü adamdır. Size iltifatlar eder ama yüreğinde sizden nefret eder. İnsanların yaraladıkları kişilerden nefret etmeleri çok görülen bir durumdur diyen kişi Tacitus idi. Bir tanrı adamı bunu şu şekilde dile getirir. Başka birisine karşı yanlış bir şey yapmış olmanın bilinci içerisinde ve bunu itiraf etmeme azminde olan ikiyüzlü biri, yüreğinde yanlışlığının hedefi olan kişiye karşı yüreğinde nefret saklayacaktır. Böyle birisi zavallı hislerini saklamak için dudaklarıyla yaltaklanacaktır. Halbuki bütün bu zaman içinde kurbanının yıkımını planlamaktadır. Değerli dostum, kutsal kitapta yaltaklanma ve ikiyüzlülüğe örnek olarak Haman'ı görüyoruz. Nasıl yaltaklandığını hatırlayın. Bu adam tahttaki kraliçe dahil bütün bir halkı yok etmeyi planlıyordu. Kötü bir adamdı. Krala yaltaklanıyordu. Buna karşın onu tahtından indirmeyi planladığı açıktı. İkiyüzlülük Hristiyan çevrelerinde görülür ve bunu kabul etmemiz gerekir. Bunu saklamaya çalışmanın bir yararı yoktur. Büyük bir olasılıkla dünyada, kilisede olduğu kadar üstü örtülü şeyler yoktur. Bizler kilisede hiçbir yanlış yokmuş gibi davranmaya çalışırız. Eğer onu görmezlikten gelirsek geçeceğini düşünürüz. Birisi kilisede ikiyüzlülük olduğu gerçeğini dile getirirse kendimizi yenilmiş hissederiz. Bazen eğer kendi yüreklerimizde bu acılık kökünü görüp orada olduğunu kabul edersek bile kendimizi yenik hissederiz. Hristiyanların bu günahlarını görmeleri gerekir. Evet, Hristiyanların, Mesih inanlılarının bu günahlarını görmeleri gerekir ve Süleyman'ın özdeyişleri bunları görmemize yardımcı olmakta başarılıdırlar değerli dinleyicilerimiz.